Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ana evvelul muslimin kul اَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربكم سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki şüphesiz benim namazım, İbadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgeyendir. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed Mustafa ve Mutahhar Ahl-i Beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Mordad 1400, Hicri Kameri 18 Zilhicce 1442 ve Miladi Takvimle 29 Temmuz 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Meysen Feriver ve arkadaşım Mehtap Hamine ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile İslam dininde bilim öğrenme önemi konusunda yapılan röportaj, Ayetullah Hamine'nin hac mesajı, direniş mesajı, Pegasus casusluk yazılımı, İsrail ve uzlaşmacı Arap rejimlerin rezil olması ve sağlık bülteni isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Cumhurbaşkanı Ruhani bir günde yüzlerce kilometre demir yolunun açılışının onur verici olduğunu belirtti. İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf, ekonomik savaşla mücadele yolunun Müslüman ülkeler arasındaki bağlantıların artması olduğunu belirtti. Amerikalı senatörlerin İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı psikolojik savaşı erken başladı. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 292 vatandaş hayatını kaybetti. İran-Türkiye ticaret hacmi yılın ilk 3 ayında %53 arttı. Ve Filistin direnişi İsrail'e tanıdığı son süre hakkında uyarıda bulundu. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir günde yüzlerce kilometre raylı sistemin açılışının onur verici olduğuna işaretle raylı sistemin yük ve yolcu taşımacılığı için en iyi seçenek ve bağlantı yolu olduğuna işaretle başında bulunduğu hükümette yol, otoban, demir yolu ve limanlar alanında önemli ve çok büyük çalışmalar yapıldığını duyurdu. İran Peresi'nin bildirdiğine göre Hasan Ruhani, Kadir-i Hum Bayramı ile eş zamanlı olarak Karayolları ve Şehircilik Bakanlığı'nın ulusal demir yolu ve otoyol projelerinin açılışı ve üretim sıçraması için tedbir ve umudun 86. çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, günümüzde ekonomik, savaş ve koronadan dolayı yaşanan zor şartlara rağmen raylı sistem ve otoban alanında çok önemli projelerin ülkenin çeşitli illerinde hizmete açılışına tanık oluyoruz ve bu da onur vericidir dedi. Demir yolu konusunu her zaman en önemli konulardan biri olarak gören İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 11. ve 12. hükümetlerde Karayolları ve Şehircilik Bakanlığı, ülkedeki karayolları ve iletişim yollarının yanı sıra demir yolu geliştirme alanında çok çalıştığını ve bunun takdire şayan olduğunu belirtti. Son 3,5 yılda ekonomik savaş, korona ve doğal afetlerin yol açtığı sorunlar nedeniyle insanların zor günler geçirdiğinin farkında olduğunu belirten Ruhani, başında olduğu hükümetin ilk günden son güne kadar tüm çabalarının halkın hayatta daha az sorun yaşamalarını sağlamak olduğunu da sözlerine ekledi.
Bugün mübarek Gadir-i Hum Bayramı ile eş zamanlı olarak 6,5 kilometre uzunluğunda olan ve Batı Asya'nın en uzun tüneli olan Elborz Tüneli, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin video konferans yöntemiyle katıldığı törende Tahran Şimal Otobanı'nın ikinci kesiminin sonunda deneme kullanımına açıldı. İran'ın bildirdiğine göre Şehircilik ve Karayolları Bakan Yardımcısı Hayrullah Hademi, Elborz Tüneli açılış töreninde yaptığı konuşmada şöyle dedi. Bu tünel, Tahran-Şimal Otoyolu'nun ikinci bölgesini ve otoyolun üçüncü bölgesinin başlangıcını birbirine bağlar. Bu tünelin resmi açılışı, güvenliğin sağlanması, yol uzunluğunun azalmasını ve yakıt tüketiminde tasarruf sağlayacaktır. Üstelik Tahran-Şimal Otoyolu'nda seyahat zamanını 45 dakika azaltacaktır. Hademi tünel ve ulaşım yollarının yapımı için 4 trilyon tümenden fazla harcama yapıldığında sözlerini ekledi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı ve Suriye Başbakanı iki ülkede özel sektöre destek verilmesi gerektiğini vurguladılar. Alınan haberlere göre Muhammed Bakır Galibaf dün akşam Hüseyin Arnus ile görüşmede Amerika ve Siyonist rejimin 10 yıllık direniş ekseniyle mücadelede yenildiklerini işaretle onlar askeri ve güvenlik savaşta İran veya direniş eksenini yenemeyeceklerinden emin oldukları için ekonomi savaşı ve yaptırıma başvurdular dedi. Galibaf, Amerikalıların Suriye topraklarındaki bazı eylemlerine işaretle tabii ki bu eylemlerde onlar için bir sonucu olmayacaktır ve bu yüzden medya ve ekonomi savaşla halka karşı mücadeleye kalkıştılar dedi. Galibaf şöyle konuştu. Bugün direniş ekseni ekonomik savaşla karşı karşıya ve ekonomik ve ticaret alanında ortak işbirliklerle düşmanı yenebiliriz. Yapılan görüşmede Hüseyin Arnus da tekfirci teröristlere karşı İran halkının Suriye halkına yardımları ve fedakarlıklarını asla unutmayacaklarına işaretle Suriye halkı tekfirlere karşı mücadelede İranlı ve Suriyeli gençlerin kanının birbirine karıştığını asla unutmayacaktır dedi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, ekonomik savaşla mücadele yollarından birinin Müslüman ülkeler arasında bağlantılar artması olduğunu belirtti. Milletin Evi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed Bagır Galibaf, Şam'da kendisini ziyaret eden Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat ile görüşmesinde Amerika ve Siyonist rejimin desteğinde olan teröristlerin Suriye ve direniş ekseniyle 10 yıllık zor savaşın ardından şimdi düşmanın savaş alanını değiştirdiğini ve ekonomik savaşa tanık olduklarını işaretle bu şartlar altında tüccarların, ekonomi aktivistlerinin, zanaatkarların ve tüm özel sektör aktivistlerin önlerindeki engeller kaldırılmalıdır. Böylece ticari ilişkileri geliştirerek ekonomik savaşı da kazanabiliriz dedi. Galibaf, Siyonistlere bağlı medyanın İran, Suriye ve diğer direniş ekseni ülkelere karşı karalama kampanyalarını işaretle, ekonomik savaşla mücadelenin tek yolu, başta direniş eksenli ülkeler olmak üzere İslam ülkeleri arasındaki bağlantıların artması olduğunu ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat da İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin Suriye halkının kalplerinde ve ruhlarında kök saldığının altını çizerek, İki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda yükselmesi gerektiğini belirtti. Miktat bölgede direniş ekseni gücünün her gün arttığını işaretle, bu gibi durumlarda iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mümkün olan en üst düzeye çıkması gerektiğini ifade etti.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Zehra Irşadi, İran'ın Filistinliler aleyhine işlenen cinayetleri mahkum ederek İran'ın Filistin ülküsüne verdiği desteği yineledi. İran'ın bildirdiğine göre Irşadi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Batı Asya ve Filistin konulu toplantıda yaptığı konuşmada, İran bir kez daha Filistinlilerin ülküsüne kendi kaderlerini belirleme hakları ve Filistin topraklarında Kudüs başkentliğinde Filistin hükümeti kurma hakkını desteklemektedir, dedi. İrşadi Filistinlilerin durumunun son toplantıdan bu yana daha da kötüleştiğini ifade ederek Mayıs ayındaki 11 günlük Gazze Savaşı'nda toplam 256 Filistinli, 66 çocuk ve 40 kadın Siyonistler tarafından katledildiğini ve bunlar içinde 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu 13 kişilik bir aile olduğunu söyledi. Saldırılarda 2000 Filistinlinin yaralandığını ifade eden İrşadi, bunların içinde 600 çocuk ve 400 kadın bulunduğunu da belirtti.
Amerika Senatosu'nda bazı cumhuriyetçi senatörler Başkan Joe Biden'e mektup yazarak Ayetullah Reisi ve diğer İranlı yetkililerin yıllık Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmasını engellemesini istediler. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ayetullah İbrahim Reisi hükümetinin çalışmaya başlamasına yaklaşık bir hafta kalmışken 6 cumhuriyetçi senatör dün Başkan Joe Biden'e yazdıkları mektupta seçilen Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi ve diğer İranlı yetkililerin Eylül 2021'de düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için vize başvurularının kabul edilmemesi ve Amerika'ya girişlerinin engellenmesini istediler. Söz konusu cumhuriyetçi senatörler eski asılsız iddialarını tekrarlayarak seçilen cumhurbaşkanını insan haklarını ihlal etmekle suçlayıp kendisine yaptırım çağrısı bulundular. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 76. oturumu 14 Eylül 2021'de yapılacaktır. Tom Cotton, diğer bazı cumhuriyetçiler ile birlikte İslam Cumhuriyeti'ne karşı yaptırımları yoğunlaştırmak için defalarca çeşitli önerilerde bulundular.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan askeri güçlerinin ortak sınırdaki çatışmalarının devam etmesinden endişeli olduklarını işaretle iki tarafı itidale ve ihtilafların barışçıl yollarla çözmeye çağırdı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Said Hatipzade, her iki ülkeden insanların yaralanması ve ölmesinden esef duyduğuna işaretle iki ülkenin gerilimleri ve çatışmaları geride bırakması, tüm tarafların uluslararası kabul görmüş sınırlara saygı duyması gereğinin altını çizerek Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı. Hatipzade ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede kalıcı barış tesis etmek için her türlü yardıma hazır olduğunu da belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 292 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve kesin tanı kriterlerine göre 34.433 yeni COVID-19 hastası tespit edildiği, hastalardan 3.506'sının hastanede tedavisine devam edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 3.329.065'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
İran-Türkiye ticaret hacmi 2021 yılının ilk 3 ayında %53 artış gösterdi. İrna'nın bildirdiğine göre İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Mehtat Saadet, bu rakamın esasında bir önceki yıla göre artış sayıldığını, fakat iki ülke arasında ticaret hacmi hedefinin yılda 30 milyar dolar ticaret olduğunu söyledi. Saadet, bu rakamın ulaşılabilir bir rakam olduğunu fakat bazı sorunlardan dolayı bu rakama ulaşılmadığını söyledi. İran'ın Türkiye'ye yıllık 15 milyar dolar ihracat kapasitesi olduğunu ifade eden Saadet, ambargolar ve bankacılık sistemindeki sorunlardan dolayı Türk iş adamları İran'dan temin edebilecekleri ürünleri diğer ülkelerden temin ettiklerini söyledi. Saadet, tarım ve petrokimya ürünleri ihracatında artışın ticaret hacminin artışına sebep olduğunu ifade ederek, Türk iş adamlarının ulaştırma ve lojistik avantajlarından dolayı İran ürünlerini tercih ettiklerini söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı yaptığı açıklamada Rusya ve Türkiye arasındaki askeri işbirliğinin devam edeceğini belirtti. Sputnik'in RIA Novosti'den aktardığına göre Erdoğan'ın danışmanı Mücahit Küçük Yılmaz, Rusya ile askeri teknik işbirliğinin Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda devam edeceğini ifade etti. Biz S-400 konusunda her zaman açık olduk diyen Küçük Yılmaz şöyle devam etti. Kamuoyuna söylediğimiz şeyler gerçek anlamda da düşündüğümüz şeylerdir. Fikirlerimiz buydu. Bu konuda gerek Batı ülkeleri gerek Rusya olsun, bütün muhataplarımızla paylaştığımız hususlar aynen şu anda geçerlidir. Rusya ile askeri teknik işbirliği, Türkiye'nin ihtiyaçları ve çıkarları çerçevesinde Batı ülkeleriyle olduğu gibi aynı şekilde devam edecektir.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türkiye tarafından yapılan hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. TRT Haber'in bildirdiğine göre Türkiye'nin PKK ile mücadelesi yurt içinde ve sınır ötesinde sürüyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta tespit edilen teröristlere karşı düzenlediği hava harekatında 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili paylaşımında, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Teröristlerin tüm inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz." yazdı. Son iki yılda Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik askeri operasyonları önemli oranda artarken yapılan saldırılar ve toprak ihlalleri sürekli Bağdat yönetimi tarafından yoğun şekilde eleştirildi ve Iraklı yetkililer de yapılan saldırıları kınarken uluslararası toplumlarda şikayette bulunacakları ve Türkiye ile ilişki seviyesini düşürecekleri uyarısında bulundular.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Şam'ın Tunus'un son girişimlerine tamamen saygı duyduğuna vurgu yaparak Türkiye'nin bu ülkedeki iç işlerine karışmasını kınadı. El-Meyadin Haber kanalının bildirdiğine göre Suriye Dışişleri Bakanlığı bugün yayınladığı bildiride Türkiye siyaseti, ülkeleri yok etmek, milli birliklerini bozmak ve diğer ülke ve milletlerin sapkın programlarını ve yıkıcı politikalarını dayatmaktan ibaret olan ihvanilerin aşırı tutumlarını desteklemektir dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı daha önce Tunus'ta meclis çalışmalarının askıya alınmasından endişe duyduğunu, Tunus'a desteğinin devam edeceğini vurgulayarak bir an önce Tunus'ta demokrat ve meşru hakimiyetinin kurulmasını umut etmişti.
Haber kaynakları Irak'ta 3 Amerikan lojistik konvoyuna saldırı yapıldığını duyurdu. Saber News'un bildirdiğine göre Amerika ordusuna ait bir lojistik konvoy, ülkenin güneyinde Zigar ilinin Nasriye kentinin güneyinde yol kenarına yerleştirilen bombaya hedef oldu. Diğer iki konvoy da Divaniye ilinde saldırıya uğradı.
Filistin direnişi Siyonist rejimi uyararak hafta sonuna kadar gereken şartlara uymaması durumunda Gazze şeridinde korsan rejimiyle yeni gerginlik turunun başlayacağını belirtti.
Yemen İnkılabı Genel Sekreteri Ali bin Ebu Talib Aleyhisselam'ın velayeti İslam ümmetinin istikbarın vesayetinden kurtuluş yoludur dedi. El Mesire'nin bildirdiğine göre Yemen İnkılabı Genel Sekreteri Abdülmelik Husi müstekbir güçler ve başlarında Amerika ve Siyonist rejimin İslam ümmetine sulta kurmak peşinde olduklarına işaretle onların nüfuz yolunun kargaşa ve isyan ile kültürel çatlak oluşturmak olduğunu söyledi.
Ve Porto futbol takımının İranlı lejyoneri Mehdi Taremi'nin Chelsea takımına attığı gol Avrupa'da yılın golü seçildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, günün siyasi yorumlarıyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü ilk yorumumuz İran Meclis Başkanı'nın Suriye ziyareti başlığını taşıyor. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Şam'a yaptığı ziyarette Suriye Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve ülkenin ekonomi alanında faaliyet gösteren tüccarları ile görüştü. İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile çarşamba günü görüşmesi sırasında Şam'da şöyle bir açıklamada bulundu. Batı'nın özellikle de Amerika'nın İran ve Suriye milletlerine karşı maksimum baskısı yenilgiye uğramıştır. Önümüzdeki 4 yıl ise iki ülkenin ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesi için bir fırsat sayılır. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ise bu görüşmede İran ve Suriye'nin temel ortaklar sayıldığını belirterek işbirliklerin türünün belirlenmesi için ortak komitelerin kurulması gerektiğini vurguladı. Beşar Esad, İran ve Suriye'nin ticari ve ekonomik işbirlikleri de muhakkak geliştirilmelidir vurgusunda bulundu. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf'ın Suriye başkenti Şam'a yaptığı ziyaret hem de bu ziyaretin Suriye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Beşar Esad'ın zaferinin ardından yaptığı bu ziyaretin öneminin kat kat artmış olduğu söylenmelidir. Hem İran'da hem Suriye'de seçimler sonucu yeni dönemler başlayacaktır. Bu arada iki ülke parlamentolarının da İran ve Suriye arasındaki ekonomik ve ticari işbirliklerin artırılmasında önemli bir rol oynadığı aşikardır. İran İslami Şura Meclisi 11. dönem temsilcilerinin öncelikli gündem konularından biri de komşular ve dost ülkeler ile ekonomik ve ticari işbirliklerin artırılması ve geliştirilmesidir. İran'daki yeni hükümet de aynı önceliğe sahipti. Bu yaklaşım sayesinde İran'ın Batı Asya bölgesi ülkeleri özellikle de Suriye ile ekonomik işbirlikleri vizyonunu aydınlatmaktadır. Farklı terör grupları ve çeteleri ayrıca Batı ve bölgesel terörist destekçileri ile uzun bir savaş döneminden sonra Suriye'nin bozulan altyapısının yeniden inşası Suriye hükümetinin önceliği haline gelmiştir. Suriye'nin sakin ve güvenilir siyasi ve güvenlik istikrarı yaşadığı günlerde İranlı özel şirketlerin Suriye'deki yeniden yapılanma ve bayındırılık çalışmalarına dahil olması için altın bir fırsat yaranmıştır. Bu bağlamda İran İslami Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Nikzat, İran Peres'e verdiği röportajda İslami Şura Meclisi Başkanı'nın Suriye ziyaretinin önemine değinerek şöyle bir açıklamada bulundu. Suriye'deki durum göz önüne alındığında İran'ın ekonomik alanlara yoğun yatırım yapabileceği ortadadır. Teknik ve mühendislik hizmetleri ve yeniden yapılanma süreçlerine dahil olabiliriz. Suriye'nin tarım, elektrik, su, madencilik ve petrol sektörlerinin yanı sıra konut inşa alanında da aktif rol oynayabiliriz. Suriye çeşitli İran şirketleri için büyük ekonomik, ticari, endüstriyel, teknik ve mühendislik kapasiteye sahiptir. İran şirketleri tüm bu alanlarda iyi yeteneklere sahip ve Suriye yatırım piyasasına katılarak bu ülkenin yeniden inşasında ve İran ile Suriye arasındaki ekonomik işbirliğinin genişletilmesinde önemli bir rol oynayabilir. İran ve Suriye arasındaki siyasi ve stratejik işbirliği iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için güvenilir bir dayaktır ve İran ve Suriye'de yaratılan yeni fırsatlar iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açabilir. Kapsamlı anlaşmalar çerçevesinde İran ve Suriye ekonomik işbirliği beklentilerini iki ülke çıkarlar doğrultusunda tasarlayabilir. İran-Suriye ticari ilişkileri ne kadar artarsa iki ülkenin düşmanlarının yaptırım aracı ve maksimum baskısı da o kadar etkisiz hale gelecektir.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Tacikistan'da Şanghay Savunma Bakanlarının zirvesiyle ilgili. Şanghay İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri savunma bakanları yıllık oturumlarını düzenlemek üzere dün Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir araya geldiler. Şanghay İşbirliği Teşkilatı savunma bakanlarının oturumunda önemli konuların gündeme alındığı belirtilmelidir. Şanghay İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri savunma bakanları Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan ülkelerinin savunma bakanlarından oluşuyor. Bu bağlamda Tacikistan Savunma Bakanı Albay Feridun Muhammedi Elzadova yaptığı açıklamada Tacikistan hükümeti bu sene Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın dönemsel başkanıdır. Savunma Bakanları oturumunun başında ise Tacikistan Savunma Bakanı Şerali Mirza yer almaktadır dedi. Duşanbe Savunma Bakanları zirve düzenlemesinden önce ise Kazakistan Savunma Bakanı Tacik mevkidaşı ile telefon görüşmesinde ülkesinin Tacikistan ile Afganistan arasındaki güvenliği sağlamaya yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtmişti. Aslında Afganistan meselesi bu zirvede ele alınan bir başka önemli gündem maddesiydi. Özellikle de Afganistan'ın Amerika ve ortakları tarafından boşaltılması ile Şanghay İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri bölgede güvenliğin ve barışın temini için kolları sıvayabilir. Aynı zamanda Duşanbe zirvesinde üye ülkeleri arasındaki savunma işbirlikleri fırsatlarının da gündeme taşındığı söyleniyor. Aslında Amerika ve Kuzey Atlantik Pakt örgütü NATO'nun önemli ve temel siyasetlerinden biri de Orta Asya ve Kafkasya Cumhuriyetlerine yakınlaşma ve bu ülkeler ile bölgedeki bağımsız ülkeler özellikle de İran, Rusya ve Çin arasını açmaktır. Bu hususta daha önce Amerika Dışişleri Bakanı eski yardımcısı Clark Cooper, askeri ve güvenlik uzmanı olarak Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te medyaya verdiği demeçte şu hususu açık bir şekilde itiraf edip şöyle demişti. Washington Sovyet Cumhuriyetlerini Rusya'dan geleneksel olarak askeri teçhizat ithal etmelerini engellemeye odaklanmıştır. Bu durum Afganistan'ın vaziyetiyle de ilgisi yoktur. Amerika hükümeti silah satışı ve askeri teçhizat satışını dış siyasetinin bir aracı olarak görmesine rağmen bunu başkaları için uygun görmüyor. Eski Amerikalı yetkilinin açıklamaları Beyaz Sarayı yetkililerinin Orta Asya ve Güney Kafkasya gibi Sovyet Cumhuriyetlerine silah satışları konusunda herhangi bir kısıtlaması olmadığını ve yalnızca bölgedeki diğer bağımsız hükümetlere özellikle Rusya'ya karşı bu politikadan yararlandıklarını gösteriyor. Bu arada İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne daimi üyeliği konusu da büyük önem taşıyor. Duşanbe'deki toplantıda bu konunun gündeme getirilmesi ve bu uluslararası kuruluşta oy kullanması planlanıyor. Bu bağlamda Tacik Dışişleri Bakanı Siraceddin Mihriddin 28 Temmuz Çarşamba günü Duşanbe'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilere şunları söyledi. Tacik hükümeti İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne daimi üyelik başvurusunu üye devletlerin mütabakatı ile desteklemeye hazır. Şanghay İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları bu yaz gerçekleşmesi planlanan Misyon 2021 adlı ortak askeri tatbikatın yerini ve tarihini de görüşecektir. Şanghay İşbirliği Örgütü yeni güvenlik tehditlerini ele almak için 1996 yılında Şanghay'da Beşli Şanghay Grubu olarak kuruldu. 2005 yılında 3 ülke, İran, Hindistan ve Pakistan örgüte gözlemci üye olarak katıldı. Hindistan ve Pakistan 2017 yılında daimi üye oldular. İran'da 2006 ve 2015 yıllarında örgüte daimi üyelik başvurusunda bulundu. İran'ın bu uluslararası örgüte katılmasıyla Şanghay örgütünün rakipsiz askeri ve savunma gücüne sahip olması bekleniyor. Genel bir sonuç olarak Duşanbe'deki toplantının Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleriyle bölge ülkeleri ve dünya için çok önemli olduğunu söylemek gerekir. Özellikle toplantıda belirlenen gündemleri oylamak, bu örgüt Afganistan'da ve bölgesel ve küresel düzeylerde daha belirgin bir rol oynayabileceği söyleniyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Hürriyet Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde aziz dinimiz Yüce İslam dini açısından ilim ve marif öğrenmenin önemi ve faziletine bakmak istiyoruz. Çeşitli rivayetlerde ve hadislerde de okuduğumuz gibi Müslümanların bilinçlenmesi ve dünyada bilinçli olarak hareket etmeleri vurgulanmıştır. İslam'ın da bu konuda ilim ve marif öğrenmedeki vurgularını Kur'an-ı Kerim'deki çeşitli ayetlerde duymuşuz ve biliyoruz. Biz bugün sohbetimizde bu konu üzerinde biraz durmak istiyoruz. Uzman konuğumuz din alimi Sayın Hüseyin Yeşil bizimle birlikte. Hüseyin Hocam, hoş geldiniz efendim.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Şimdi bugün sohbetimizde ilim öğrenmenin önemine bakmak istiyoruz sizinle Hüseyin Hocam. İslam dini açısından insanların ve Müslümanların ilim öğrenmeleri ne kadar önem arz ediyor? Alalım görüşlerinizi efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihittahirin. Vella'nu ala a'daihim ecmein. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yestavillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Sözüyle başlayalım. Elbette İslam'ın özü varoluş itibariyle ilmi çağrıştırmaktadır. Çağrıştırmaktadır. İlmi önermektedir. Zaten Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme Cebrail aleyhisselam ilk mesajı getirdiğinde ilmin ilk adımı olan, ilmin ilk harfi olan desek belki biraz daraltmış oluruz olayı, ilmin başı olan okuma emrini peygambere iletmiştir. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insana min alak. İkra ve rabbukal akramullezî alleme bil kalemi. Allemel insana ma lem ya'lem diye başlamıştır. Peygamberimize 23 yıl çekecek olan o süreci işaret etmek adına Hatemul Enbiya, yani peygamberlerin sonuncusu olan peygambere getirdiği mesaj itibariyle, son peygamber olması münasebetiyle bütün hareketleri, bütün sözleri, buna verilecek olan mesajların önemi de o son peygamber olmak özelliğine dayanmaktaydı. Onun için ilimle başlamıştır. İlmin ilk başıyla konuya girmiştir Allahu Zülcelal ve İkram ve buyurmuştur ki oku seni yaratan Rabbinin adıyla ve insanı bir parça pıhtıdan oluşturan yaratıcı Rabbinin adıyla oku. Öyle bir cömert, her şeyi keremiyle insanlara bahşeden, adeta başından döken Rabbinin adıyla oku ki o kalem ile bilgiyi insanlara öğretti. İnsanlara bilgiyi kalemle öğretti. Burada hem okumanın, hem yazmanın, hem kalemin bilgi edinmenin önemine vurgu yapılmaktadır. Ve diyor, buyuruyor ki sonunda ellemel insane malem ya'lem. İnsana da bilmediklerinin yolunu açtı, talimini verdi. İnsana bilmediklerini öğretti. Yani bilgisizliğin özü başlı başına karanlıktır, zulümattır. Yani vahşettir. Bütün olumsuzluklar bilgisizliğin içerisinde toplanmaktadır. Onun için Allahu Zülcelal ve'l-İkram yaratıcı insanoğluna bilgi, ilim vermek ile ilk mesajına başlıyor. Bu zaten buraya baktığımızda ilmin, kültürün elde edilmesinin önemini anlarız. Yine Kur'an-ı Kerim'in bir başka ayetinde der ki هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç iyi düşünün. Çok iyi düşünün. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Katiyen mukayese bile edilmez. Onun için yine bir diğer ayette buyurmaktadır ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَى Allah-u Teala'nın yüceliğini, büyüklüğünü anlayarak onun o sınırsızlığını bilerek ondan ancak bilgin insanlar korkarlar, çekinirler, ona karşı hata ve kusur işlemekten uzak durarlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'in zaten bütün ayetlerinde ilme vurgu yapılmakta, ilim anlatılmakta, İlim nedir, ne değildir, onun altı çizilmekte ve bütün hatalar, yanlışlıklar, kusurlar, böyle farklılıklar, İslam'ın inancın dışındaki farklılıklar yerilir ve kötülenirken sonunda der ki لَاَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ لَاَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Akledersiniz, düşünürsünüz, anlarsınız, gerçeği görürsünüz diye ifadeler kullanılıyor ki bu da ilmin nedenli, önemli olduğunu anlatan sözlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette bu gerçeklerden hareket ile bir buyruğu vardır ki el-ilmu ferizetun ala kulli muslimin ve muslime. İlim bütün Müslüman erkek ve kadına farzdır. Birileri bazı İslam'ı çekemeyenler, İslam'ı sığ bir şekilde sığ bir bakışla İslam'a bakanlar ya da İslam'ı tamamen kötülemek amacını güdenler der ki İslam dini yalnız erkeğe önem vermiştir. Halbuki buradaki bu ifadeden de anlıyoruz biz. El-ilmu farizatun ala kulli muslimin ve muslime, bütün Müslüman erkeğe, bütün Müslüman kadına ilim öğrenmek farzdır, bir farziyettir. Onun için İslam'da ilim çok önemli bir yer kaplamakta. İlim çok önemli bir meseledir İslam'da. Yani İslam'ın zaten biz de biraz düşünürsek görürüz ki İlim olmazsa biz hiçbir şeyi öğrenemeyiz. Onun için İslam'ın liderlik pozisyonunda oturan, liderleri olan bilimiyle, ilimiyle, takvasıyla yüklenmiş olduğu görev ve misyonuyla üstte olan o baştaki öğreticileri, eğiticileri de ilme hareket ve tavırlarıyla vurgu yapmıştır. İlmin üzerinde durmuştur. Peygamberimizin bu sözü de onun için çok önemli donelerden bir tanesi. Çok önemli delillerden bir tanesi. Hem erkek hem kadın ilim öğrenmeye mecburdur. Okumaya mecburdur. Bu ilmi elde etmeye mecburdur. Bunu bize Allah-u Teala'nın peygamber olarak وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diye tanıttığı alemlere rahmet olarak gönderdiğim dediği o yüce şahsiyet bize tavsiye etmektedir, emretmektedir, farzdır diyor. Okumak mecburiyetinde. Onun haricinde de bunun devamında mesela bu buyruğunun dışında da yine bir buyruğu vardır. İlmin önemini vurgulayacak bir buyruğu vardır. Diyor ki utlubul ilme minel mehdi ilel lehd. İlmi beşikten mezara kadar öğreneceksiniz. İlmin yaşı, ilmin sınırı, ilmin hududu, ilmin efendim bir limiti yoktur. Nitekim Hazreti Ali Aleyhisselam bu tanımı yaparken ilmin tanımını yaparken der ki bazı dağarcıklar vardır ki herhangi bir şeyi içine koyarken dolar ve artık ağzını kapatmak mecburiyetinde kalırsınız. Ama ilim dağarcığı katiyen dolmaz. Hem bu ilmin enginliğine işaret etmektedir, ilmin sınırsızlığına işaret etmektedir, hem de Allah-u Teala'nın insanoğluna ilmi almak, ilmi değerlendirmek hususundaki potansiyeline işaret etmektedir. Yani hem insanoğlu o ilmi alabilecek güçtedir, bunu o güçte olduğuna göre demek ki ilim de sınırsızdır.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Hüseyin Yeşil hocamızla konuştuk. İslam dini açısından ilim ve bilim öğrenmenin önemi ve fazileti konusu etrafında kısaca sizleri bilgilendirdik. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'nin hac mesajı, diriliş mesajı.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin bu yılki hac farizasını yerine getiren hacılara gönderdiği mesajı gözden geçirdiğimiz kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinliyoruz.
Kabe'yi ziyarete gitmek ve hac farizasını yerine getirmek insanı kemale doğru taşıyan ve değişime uğratan yollardan biridir. Hac, kendine yeniden keşfetme, marifet ve bilince kavuşma öyküsüdür. İslam dininde hiçbir ibadet merasim hac kadar geniş ve muhteşem olmadığı söylenebilir. Bu ibadette İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine inanan çok sayıda Müslüman belli bir zamanda, belli bir mekanda bir araya gelerek insanları yücelten bir dizi ameli birlikte yerine getiriyor. Nitekim hac farizasının bu özelliği onu diğer toplu halde yapılan ibadetlerden farklı kılıyor.
Ancak 2 yıldır hac mevsimi geldiğinde vahiy topraklarına gitmek isteyen ve yıllarca böyle bir günü bekleyen ve hac farizasını yerine getirmeyi arzu eden gönülleri kedere boğmuştur. Kabe'yi ziyaret etmek isteyen insanların birçoğunun yüzüne ihtiyarlık tozu konmuş, ancak buluşma şevki gönüllerini adeta kafesten kurtulan bir kuş misali yaratana ve Kabe'ye doğru kanatlandırmaktadır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei her yıl muhteşem hac farizası dolayısıyla hacılara hitaben Arafat çölünde müşriklerden beraat merasiminde okunan bir mesaj yayınlıyordu. Ancak şimdi koronavirüs pandemisi ve hac farizasının kısıtlı bir şekilde düzenlenmesi yüzünden bu mesaj bu yıl dünya Müslümanlarına hitaben medya aracılığıyla yayımlandı. Ayetullah Hamenei mesajında Yüce Allah'ın bu muhteşem ziyafetine katılma hasreti geçici bir sınav olduğunu, hac ibadetinin verdiği mesajların korunması gerektiğini belirterek şöyle buyurdu.
Bu yıl manevi sevinç mevsimi olan haccın firak ve hasret mevsimine dönüştüğü 2. yıldır. Salgın hastalık belası ve belki de şerif hareme hakim olan siyasetlerin belası, müminlerin muştak gözlerini, İslam ümmetinin vahdet, azamet ve maneviyat sembolünü görmesini engellemiştir. Ve bu azamet dolu yüce zirveyi bulutlar ve dumanlar ile örtmüştür. Bu imtihan, İslam ümmetinin tarihindeki diğer imtihanlar gibi olup, ardında aydın bir gelecek olabilir. Önemli olan haccın hakiki yapısının tüm Müslümanların gönüllerinde canlı kalması ve geçici olarak o ibadetin cisminin gerçekleşmesi mümkün olmadığında haccın yüce mesajının diri tutulması gerekiyor.
Hac sırlarla dolu, geniş kapsamlı ve çok boyutlu bir ibadettir. İslami kalıbı rehberi Ayetullah Hamenei'nin tabirine göre bu farizada hareketlerin ve duraksamaların güzel yapısı ve bileşimi Müslüman insanın ve toplumun kimliğini oluşturan ve güzelliklerini tüm dünyaya gösteren şeydir. Hac aynı zamanda üniter giysi ve uyumlu hareketleriyle dünyanın dört bir yanından gelen kardeşleri birbiriyle bütünleştiriyor. Hac ayrıca İslam ümmetinin en üstün simgesini tüm anlamlı ve sırlarla dolu merasimleriyle birlikte dünya halkının gözü önünde seriyor ve ümmetin azim ve azametini kötülerin yüzüne vuruyor.
İslam tarihine bakıldığında bu muhteşem merasim şimdiye kadar 40 kez taun ve kolera hastalıkları ve bazı hükümetlerin sabotajları yüzünden askıya alındığı anlaşılıyor. Şimdi de 2 yıldır ölümcül koronavirüsü dünya genelinde Müslümanların toplu ibadetlerini olumsuz etkileyerek onları yılların ardından bu ilahi ibadetin zevkinden mahrum bırakıyor. Ancak bu mahrumiyet, hac farizasının manevi ve siyasi faydalarından yararlanmaya mani olmayacağı kesindir. Nitekim Ayetullah Hamenei bu bağlamda şöyle buyuruyor.
Bu yıl muazzam beytin haccı mümkün değildir. Ancak beytin Rabbine teveccüh etmek ve zikir, huşu, tazarru ve istiğfar kapısı açıktır. Arafat'ta bulunmak mümkün değildir. Ancak Arefe gününde bilgiyi artıran dua ve münacat mümkündür. Mina'da şeytanı taşlamak mümkün olmasa da güç talepçisi olan şeytanı uzaklaştırmak her yerde mümkündür. Kabe'nin etrafında bedenlerin toplanması mümkün değildir. Ancak gönüllerin Kur'an-ı Kerim'in aydın ayetleri etrafında toplanması ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak her zamanki görevimizdir. Muazzam topluluklara, geniş topraklara, sayısız doğal servetlere ve zinde milletlere sahip olan biz İslam takipçileri sahip olduklarımız şeyler ve sahip olduğumuz imkanlar ile geleceğe yön vermeliyiz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin hac mesajının en önemli ekseni, Müslüman milletleri gevşeklikleri ve kendi kaderleri karşısında duyarsızlığı ve ilmi geri kalmışlığı ve siyasi bağımlılığı gidermeye davet etmektir. Kuşkusuz bu da ancak zorba güçlere ve batılı şer devletlerin müdahalelerine karşı direnmekle mümkündür. Ve ancak o zaman iman ehli olan insanların ihtişamlı günlerine ışık tutulmuş olacaktır. Müslüman milletlerin uyanık olması ve dirinişi onlara eski azametini, izzetini ve iktidarını geri getirdiği gibi doğu ve batı şeytanlarını ve küresel istikbarın komplolarını etkisiz hale getirebilir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu bağlamda şöyle buyurdu. İran İslam Cumhuriyeti'nin istikbar alemini kaygılandıran ve öfkeye sürükleyen sözü direnişe davettir. Amerika ve diğer saldırgan güçlerin müdahaleleri ve şiddeti karşısına direnmek, İslam dünyasının geleceğini İslami marife dayanarak ele almaktadır.
Direniş, Müslümanları koruyacak ve azametini kavuşturacak dinamik bir harekettir. Direniş cephesi ise Allah'a iman ve insani keramet ve hürriyetten beslenen bir cephedir ve her türlü sosyal ve siyasi zulmün yanı sıra her türlü saldırı ve tefrika hareketiyle mücadele eder. Direniş ekseninin amacı Batı'nın Batı Asya üzerindeki sultasına son vermektir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei mesajında hac farizasının direniş saiki üzerinde tesirini işaretle şöyle dedi. Hac amelleri olan say, tavaf, arafat, remye cemeratın ve yine muhteşem şiarları ve vahdetinin bizlere gösterdiği doğru yol, Allah-u Teala'nın sonsuz gücüne tevekkül etmek, milli nefsimize inanmak, çaba ve cihada inanmak, hareket için kesin kararlı olmak ve zaferi umutlanmaktır. İslam aleminin sahasına hakim olan gerçekler bu umudu arttırdığı gibi azimleri de takviye eder.
Günümüzde İslam dünyası birçok sorunla karşı karşıyadır. Bilimsel alanda geri kalmışlık, iktisadi ve sosyal kargaşalar, Filistin'in gasp edilmiş olması, Yemen Savaşı, Afganistan musibetleri, Irak, Suriye ve Lübnan ve diğer bazı İslam ülkelerinde Amerika ve uydularının müdahaleleri yüzünden yaşanan acı olaylar hepsi yürekleri sızlatan ve gençlerin gayretini ve himmetini tetikleyen konulardır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi aynı zamanda Müslüman milletlerin uyanışını umut verici bir adım nitelerken şu hatırlatmada bulundu.
Direniş unsurlarının tüm bu hassas bölgelerde baş kaldırışı, milletlerin uyanması ve genç ve dirilik dolu neslin hedefleri, gönüllerin ümit ile dolup taşmasına sebep oluyor. Filistin tüm bölgelerinde Kudüs kılıcını kılıfından çıkartıyor, Kudüs ve Gazze ve Batı Şeria ve 48 toprakları ve kampların tümü ayaklanıyor ve 12 gün içinde mütecavizi mağlup ediyor. Mahsur ve yalnız Yemen 7 yıl şer ve taş kalpli bir düşmanın savaşı, cinayeti ve mazlum katliamına karşı dayanıyor ve gıda, ilaç ve yaşam imkanlarının kısıtlandığına rağmen zorbalara teslim olmayıp kendi iktidar ve yaratıcılığı ile onları endişelendiriyor. Irak'ta direniş unsurları net ve açık bir dil ile işgalci Amerika ve onun oluşturduğu IŞİD'i geriye püskürtüyor ve Amerika ve yoldaşlarının her türlü müdahalesi ve şerareti karşısında kendi sarsılmaz azmini hiç duraksamadan beyan ediyor.
Hac farizasının getirilerinden biri de düşman konfilolarını tanımak ve bu konfilolara etkisiz hale getirmek ve kınamaktır. Bugün küresel istikbar direniş ekserine darbe indirmek ve gerçekleri tarif etmek için tüm imkanlarını seferber etmiştir. Küresel istikbar bazen başka ülkelerde mücahitlerin mücadelesine İran'la bağlantılı göstermeye çalışıyor. Oysa Ayetullah Hamine'yi bunu o ülkelerin uyanık ve cesur gençlerine hakaret olarak görüyor ve bu da Amerikalıların cahilliğinden kaynaklandığını belirtiyor. Ayetullah Hamine'yi aynı şuursuzluk Amerika'nın Afganistan'da aşağılanmasına sebep olduğunu, nitekim şimdi onca askerini kaybettikten sonra bu ülkeden kaçmak ve içine düştüğü bataklıktan kurtulmaya çalıştığını kaydediyor. Ayetullah Hamine ayrıca uyanık Afganistan milleti, Amerika'nın istihbarat ve casusluk teçhizatı ve yumuşak savaş silahları konusunda çok uyanık davranmalarını da tavsiye ediyor.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'yi mesajında bölge milletleri uyanık olduklarını gösterdiklerini ve Amerika'yı hoşnut etmek için Filistin gibi hayati bir meseleden yolları devletlerinden ayrı olduğunu ispat ettiklerini belirterek Müslümanları ilahi yardım ve zaferle müjdeleyerek şöyle dedi. Kardeşlerim, bizim bölgemiz ve onun hızlı ve farklı olayları dersler ve ibretlerin müzesidir. Bir yandan mütecavizin zorbalığı karşısında cihat etmek ve direniş ve öte yandan teslimden kaynaklanan zillet ve zaaf açıklamaları ve onun dayattıklarını tahammül etmek. Allah'ın doğru vaadi mücahitlerin zaferidir. Eğer Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit bastırır. Bu mücadelenin ilk etkisi Amerika ve diğer uluslararası zorbaların İslam ülkelerinde müdahale ve şeriat peşinde olmasına engel olmaktır, inşallah.
Muhterem dinleyiciler, İslami Kalabı rehberi Ayetullah Hamine'nin bu yılki hac farizasını yerine getiren hacılara gönderdiği mesajı gözden geçirdiğimiz kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada arzu ederseniz bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Pegasus casus yazılımı, İsrail ve uzlaşmacı Arap rejimlerin rezil olması.
Son günlerde İsrail'e firma NSO'ya ait olan Pegasus adlı casus yazılımla ilgili yapılan ifşaat bir kez daha casusluk meselesini gündeme getirdi.
Bu yüzden biz de Pegasus casus yazılımı hakkında çıkan haber ve raporları sizler için gözden geçirmeye karar verdik.
Pegasus casus yazılımı İsrail'e bir firma tarafından cep telefonlarını hacklemek üzere geliştirilen bir yazılımdır. İngiliz'de Guardian gazetesi İsrail'de NSO firması tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı son dönemde başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere birçok ünlü şahsiyeti hedef aldığını belirterek bu yazılım ve çatışma tarzı hakkında bazı bilgileri paylaştı. Gazete, Pegasus casus yazılımı şimdilik özel bir firma tarafından hazırlanan ve geliştirilen en güçlü casus yazılımı olduğunu belirtti.
Pegasus casus yazılım, cep telefonuna yerleştiği andan itibaren sahibi fark etmeden yerleştiği cep telefonunu 7/24 dinleyerek casusluk yapabiliyor. Pegasus casus yazılımı cep telefonu kullanıcısı tarafından gönderilen veya cep telefonuna ulaşan mesajları kopyalıyor, fotoğrafları kullanıyor ve görüşmelerde sesi kaydediyor. Bu yazılım hatta cep telefonunuzun kamerasını kullanarak sizden gizlice görüntü çekiyor. Hatta cep telefonunuzun mikrofonunu açarak bulunduğunuz ortamda başkalarıyla konuştuklarınızı kaydedebiliyor. Pegasus casus yazılımı ayrıca sizin nerede bulunduğunuzu, daha önce nerede olduğunuzu ve kimlerle görüştüğünüzü tespit edebiliyor.
Pegasus casus yazılımı ilk kez 2016 yılında tespit edildi. O tarihte Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olan Ahmet Mansur adlı aktivistin cep telefonu hacklendi, ardından gözaltına alındı. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi şimdiye dek Ahmet Mansur'u serbest bırakmadı ve hala hapiste tutuyor. O tarihten sonra Siyonist firma NSO'nun cep telefonlarına yönelik saldırı yeteneği de büyük oranda gelişti. Bu yazılımın uygulaması sıfır klik saldırısı tabir edilen şekilde oluyor ve cep telefonu sahibiyle hiçbir tahammül veya uygulamayı gerektirmiyor.
Aslında Pegasus casus yazılımı hali hazırda büyük ölçüde cep telefonlarının zayıf yönlerinden yararlanıyor. 2019 yılında WhatsApp, İsrailli firma NSO'nun geliştirdiği bu yazılım 1400 cep telefonunu ele geçirdiğini ve kendi hedefleri doğrultusunda yararlandığını ifşa etti. Pegasus casus yazılımı hedef cep telefonuna WhatsApp üzerinden arama ile hatta hedef cep telefonu aramaya cevap vermese bile nüfuz ederek içindeki tüm bilgileri ele geçiriyor.
Pegasus casus yazılımı hakkında sorulan önemli sorulardan biri bu yazarımın hedefinde kimlerin bulunduğu sorusudur. Merkezi Paris'te bulunan ve uluslararası haf örgütüyle birlikte hedef numaraların listesine medyaya veren Yasa Konular Medya Örgütü 50'den fazla ülkede 1000 kişiyi tespit ettiklerini, bu kişilerin arasında bazı Arap saltanat rejimlerinin başında bulunan hanedanların üyeleri, 65 ticaret firması başkanı, 85 insan hakları aktivisti, 189 gazeteci ve aralarında birkaç cumhurbaşkanı ve başbakanın da bulunduğu 600'den fazla politikacı yer aldığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Lübnan'ın eski başbakanı Saad Hariri, Pegasus casus yazılımının hedefi olan bazı ünlü şahsiyetlerdir.
Şimdi ise dünya genelinde birçok devlet, İsrail patentli Pegasus casus yazılımını muhalif siyasileri, insan hakları aktivistleri, gazetecileri ve ticari firmaların başkalarına karşı kullanma suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor. Irak'ta politikacılar, siyasiler ve medeni aktivistler, korsan İsrail'in Pegasus casus yazılımının hedefi olan bazı kesimlerdir. Irak'ta ayrıca çok sayıda askeri ve dini şahsiyetin de söz konusu casus yazılımın hedefi olduğu ifade ediliyor.
Pegasus casus yazılımının hedef aldığı önemli kesimlerden biri gazeteciler ve sosyal aktivistlerdir. Zira yazılım devletlere muhalif gazetecilerin ve aktivistlerin cep telefonuna sızmalarına ve pratikte bu kesimin faaliyetlerini aksatmaya imkan sağlıyor. Anlatılan bu kesimlere bakıldığında Siyonist rejim İsrail ve Pegasus casus yazılımını kullanan ülkelerin genellikle insan haklarına aykırı olan özel hedeflerin peşinde oldukları anlaşılıyor. Bir başka ifadeyle bu yazılımdan muhalifleri bastırmak ve başka ülkelerin liderlerine baskı uygulamak, özellikle bilgilerin medya tarafından özgürce yayınlanmasını engellemek için hedeflerin uğrunda yararlanıyor.
Pegasus casus yazılımının hedefi olan bazı şahsiyetler ise bölgede direniş eksenine bağlı şahsiyetlerdir. Bu kesime karşı casusluk faaliyetini direniş eksenine ve Siyonist İsrail, Amerika ve Fars körfezinde bazı gerici Arap rejimlerin gerçek düşmanı olan bu eksene karşı yürütülen savaşın çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor. Bazı çevrelere göre hatta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Lübnanlı liderlerin hakkında casusluk yapmaları gerçekte Siyonist rejimin casusluk faaliyetlerinin bir parçasıdır.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas, Pegasus casus yazılımını kullanan 4 Arap ülkesidir. Aslında korsan İsrail ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler inkar edilemeyecek kadar açıkça ortada. Siyonist rejim 2012 ve 2013 yılından sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin tüm elektronik altyapılarını hazırladı ve Pegasus casus yazılımını da Kıbrıslı bir firmanın aracılığı ile bu ülkeye sattı. Birleşik Arap Emirlikleri bazı Suriyeli şahsiyetlere verdi ve içinde Pegasus casus yazılımını yerleştirdi. Cihazların üzerinden hepsi hakkında casusluk yapmış ve aynı yöntemi de Lübnanlı bazı şahsiyetlere karşı uygulamıştır.
Suudi Arabistan rejimi ise Pegasus casus yazılımını Cemal Kaşıkçı ve eşine karşı kullandı. Fas rejimi de bu yazılımı kullanan Arap rejimlerin arasında yer alıyor. Gerçi Fas kralı 6. Muhammed'in de casus yazılımının hedefi olduğu anlaşılıyor. Bundan önce İsrail'de yayımlanan Yediyot Aharonot gazetesi de bir rapor yayımlayarak Siyonist rejimin casus yazılımları alanında faaliyet yürüten firmalarına Suudi rejimiyle işbirliği yapmaları için gereken izni verdiğini ve hatta bu firmaları bunun için teşvik ettiğini yazdı. Haaretz gazetesi ise Pegasus casus yazılımının Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da satışı 100 milyonlarca doları bulduğunu, satışlar Tel Aviv'in bilgisi dahilinde gerçekleştiğini kaydetti.
Tahran Radyosu.
Konu hakkında bir yazı yazan Arap gazeteci yazar Abdulbari Atfan şu ifadeleri kullandı. Son aylarda dünyayı sarsan Pegasus skandalına adları geçen bazı Arap rejimlerin Siyonist rejim İsrail'i Abraham adıyla anılan uzlaşma anlaşmasını imzalamaları boşuna değilmiş. Klasik ve siber boyutta güvenlik koordinasyonu söz konusu uzlaşma anlaşmasının bel kemiğidir. Zira başta Fars Körfezi bölgesinde yer alan birçok Arap rejimin güvenlik kaygısı içindedir. Ki bu da bu rejimlerin kendi halkı ile aralarındaki uçurumdan kaynaklanıyor ve sonuçta kolaylıkla İsrail'in kurduğu hayali güvenlik destek ağına düşüyorlar ve casusluk yazılımını satın almak ve muhaliflerine ve özgürlük ve reform isteyen ve fesadın kökünün kurutulmasını talep edenlere karşı kullanmak üzere vesvese oluyorlar.
Dolayısıyla söz konusu uzlaşmacı Arap rejimlerin Pegasus casus yazılımını kullanmaları, bir yandan Abraham adlı uzlaşma anlaşmasında güvenlik boyutu daha koyu olduğunu ve öbür yandan bu anlaşmayı imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve anlaşmayı imzalamayan Suudi Arabistan rejimleri daha çok kendi halkından korktuğunu ve meşruiyet temelleri sarstığını gösteriyor. Bir başka ifadeyle bu rejimler gazetecileri ve medeni aktivistleri casus yazılımla gözetim altına alarak iktidarlarına yönelik muhalefeti engelleyebileceklerini zannediyor.
Siyonist rejimin casus yazılım kullanması ne tuhaf ne de yeni bir konudur. Zira bu rejimin mahiyeti budur. Ancak Pegasus macerasının asıl kaybeden tarafı bu yazılımı kullanan ülkelerdir. Zira acil durumlarda İsrail'e haraç vermek zorundadır. Arap yazar Atfan bu konuda şu ifadelere yer verdi. Casus yazılımı İsrail'i ana firmadan satın alan Suudi Arabistan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkeler şayet muhalifleri hakkında bazı bilgileri elde etmiş olabilir. Fakat bu bilgilerin esas kullanan tarafı İsrail'dir. Zira bu yoldan çok önemli bilgileri ve görüntüleri ele geçirmiştir ve bunları alıcı ülkeleri haraca bağlamak ve onları İsrail'in isteklerine boyun eğmeye zorlamakta kullanacaktır.
Değerli dinleyiciler, Korsan İsrail'in geliştirdiği ve bazı Arap rejimleri de sattığı Pegasus casuslu yazılımı ile ilgili sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada arzu ederseniz bizi www.parsuday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Büyüteni isimli dizi sohbetimizin 75. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları üzerinde duracağız.
Sağlık Büyüteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılır. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerinde duracağız. Önümüzdeki birkaç bölümde ise sinirsel tik bozuklukları, ayak, bel, baş ağrıları, bel paralizisi, miyopati ve nörojenik misaneli konuşacağız. Bu bölümde ise bel paralizisi veya felci ile konuşmak istiyoruz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bel paralizisi veya bel felci, yüz kaslarının geçici olarak zayıflığına işaret etmekte ve felce neden olan bir durumu göstermektedir. Yüz kaslarını kontrol eden sinirler iltihaplandığında, şiştiğinde veya sıkıştığında bu durum yaşanabilir. Bu durum yüzünüzün bir tarafının aşağı düşmesine veya gerilmesine neden olabilir. Sorun yaşanan tarafta görünmemekte veya gözlerinizi kapatmakta zorlanabilirsiniz. Çoğu durumda bel felci geçicidir ve semptomları genellikle birkaç hafta sonra kaybolur. Bel felci her yaşta ortaya çıkabilmesine rağmen 16 ile 60 yaş arasındaki kişilerde daha sık görülür. Bel paralizisi veya felci adını hastalığı ilk tanımlayan İskoç anatomist Charles Bell'den almıştır.
Bel felcinin belirti ve semptomları aniden ortaya çıkar. Hızlı başlangıçlı yüzün bir tarafında birkaç saat ile birkaç gün içinde ortaya çıkan tamamen felç olma durumu veya hafif zayıflık şeklinde gelişebilir. Yüzün sarkması ve gözleri kapatma veya gülümseme gibi yüz ifadelerinde ve mimiklerinde zorluklar veya etkilenen tarafta çene çevresinde veya kulakta veya kulak arkasında ağrı belirtilir. Belirtileri yaşanabilir. Yüzün etkilenen tarafında sese karşı artan hassasiyet, baş ağrısı, iştahsızlık, kendiliğinden akan gözyaşı ve tükürük miktarındaki değişiklikler bu hastalığın diğer belirtileridir. Nadir durumlarda bel felci yüzünüzün her iki tarafındaki sinirleri de etkileyebilir. Herhangi bir felç, halsizlik veya sarkıklık gördüğünüz takdirde hemen doktorunuza başvurun.
Bel felcinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte genellikle viral bir enfeksiyonla ilişkili olduğu bilinmektedir. Bel felci ile ilişkili virüsler arasında uçuk ve genital, sihirlere, herpes simplexe, su çiçeği ve zona herpes, zoster, enfeksiyoz, monoküleoz, Epstein-Barr, sitomegalovirüs, enfeksiyonları ve solunum yolu hastalıklarına adenovirüslere değinebiliriz. Ayrıca kızamıkçık, kaba kulak, grip, el ve ayak ve ağız hastalığı Cox-2 virüsü de bu hastalığa yol açabilir.
Bel paralizisi özellikle 3. çeyreğinde olan hamile kadınlar veya doğumdan sonraki ilk haftalardaki kadınlarda veya grip veya soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu olan veya şeker hastalığı olan kişilerde daha sık görülür. Bel felcinin tekrarlayan atakları nadirdir ancak bu vakaların bazılarında ailede tekrarlayan atak geçmişi vardır. Bu durum bel felcine genetik bir yatkınlığı gösterir.
Bel felcinin yan etkileri olabilir. Hafif bir bel felci vakası genellikle bir ay içinde geçer. Bu durumdaki iyileşme süreci tam felç içeren daha ciddi bir vakadan farklıdır. Bu durumda hasarın yan etkileri yüz sinirlerinde geri dönüşü olmayan hasarlar içerebilir. Ayrıca sinir liflerinin anormal şekilde yeniden büyümesine şahit olabiliriz. Bu durum yüzü hareket ettirmeye çalışırken bazı kasların istemsiz kasılmasına neden olabilir. Örneğin gülümserken zarar gören tarafta gözler kapanabilir. Göz kapağı birden düşebilir. Kapalı gözün şeffaf koruyucu tabakasının aşırı kuruması ve kaçınması sonucu oluşan kısmı veya tam körlükte bu hastalıkta da ortaya çıkabilir.
Bel felcini teşhis etmek için özel testler yoktur. Doktorunuz yüzünüze bakacak, gözlerinizi kapatarak, kaşlarınızı kaldırarak, dişlerinizi göstererek, kaşlarınızı çatarak ve diğer hareketlerle yüz kaslarınızı hareket ettirmenizi isteyecektir. İnme, enfeksiyonlar, Lyme hastalığı ve tümörler gibi diğer durumlarda yüz kaslarında zayıflığa neden olabilir. Bu açıdan bu bozukluklar bel felci ile aynı seviyededirler.
Belirtilerin nedeni bilinmiyorsa doktorunuz başka testler ve denemeler yaptırabilir. Elektromiyografi sinir hasarının varlığını doğrulayabilen ve şiddetini belirleyebilen bu testlerden biridir. EMG ve ayrıca uyarıya yanıt olarak bir kasın elektriksel aktivitesini ve bir sinir boyunca elektriksel uyarıların iletiminin durumunu ve hızını da ölçer. Kafatası kırığı veya tümör gibi yüz sinirleri üzerindeki diğer olası baskı kaynaklarını belirlemek için görüntüleme taramaları da istenebilir.
Bel felci olan çoğu insan tedavi olsun ya da olmasın sonunda iyileşir. Aslında daha erken tedavi amaçlı bel felci için herkese uyan tek bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Ancak doktorunuz iyileşmenizi hızlandırmak için ilaçlar veya fizik tedavi önerebilir. Bel felci için cerrahi nadiren başvurulan bir seçenektir. Hastalık için kullanılan ilaçlar prednizon gibi kortikosteroidleri güçlü anti-inflamatuar maddelerini içerir. Bel felcinde antiviral ilaçların rolü hala tam olarak açıklanmamıştır. Antivirüsler tek başına plasebolara kıyasla hiçbir fayda göstermediği bilinmektedir. Steroidler eklenen antiviraller bel felçli bazı kişiler için faydalı olabilir ancak bu henüz kanıtlanmamıştır.
Felç olan adaleler ve kaslar büzülüp kasılabildiklerinden dolayı kalıcı kasılmalar ortaya çıkabilir. Bir fizyoterapist size bunun yaşanmasını önlemek için yüz kaslarınıza nasıl masaj yapacağınızı ve egzersiz yapacağınızı öğretebilir. Geçmişte dekompresyon cerrahisi sinirin içinden geçtiği kemikli kanalı açarak yüz sinirlerini üzerindeki baskıyı da azaltmak için kullanılıyordu. Günümüzde basınç düşürme veya dekompresyon ameliyatı önerilmemektedir.
Yüz siniri hasarı ve kalıcı işitme kaybı bu ameliyatla ilişkili potansiyel risklerdir. Nadiren kalıcı fasiya sinir problemlerini düzeltmek için plastik cerrahi gerekebilir. Yüzün yeniden şekillendirmesi pürüzsüz bir yüz oluşturmaya yardımcı olur ve yüz hareketlerini eski haline getirir. Bu tür ameliyatlara örnek olarak kaş kaldırma, göz kapağı kaldırma, yüz implantları ve sinir nakli gösterilebilir. Kaş kaldırma gibi bazı işlemlerin birkaç yıl sonra tekrarlanması gerekebilir.
Bazı yöntemlerle olası hasarı azaltabilirsiniz. Kapatamadığınız gözü korumak için gündüz göz damlası, gece ise göz merhemi kullanabilirsiniz. Bu önlemler gözün nemli kalmasına yardımcı olur. Gündüzler ve bahar aylarında gözlük kullanabilirsiniz. Geceleri gözlerinizi uyku bandı ile bağlayabilirsiniz. Aspirin, ibuprofen veya asaminofen gibi reçetesiz satılan ağrı kesiciler ağrınızı azaltmaya yardımcı olabilir. Fizyoterapi egzersizlerinizi yapın. Yüz masajı ve egzersizi fizyoterapistin tavsiyelerine göre yapılmalıdır. Bu önlemler yüz kaslarının gevşemesine yardımcı olabilir. bel felci olan kişiler için alternatif tedavilerin kullanımına dair çok az bilimsel kanıt olmasına rağmen bazı hastalar akupunktur ve biofeedback, bio geri bildirim eğitiminden de yararlanılabilir.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parsude.com'dan takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi de hatırlatmak istiyoruz.
Şimdilik hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.